Ayrım 14. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 184. Sarayda bir ses. Raja'nın baştan aşağı mermerden yapılmış olan sarayı cennet bahçelerin içinde yükseliyordu. Burada zaman diye bir şey yoktu. İklim her zaman yumuşaktı. Havada gardenya kokusu dalgalanıyordu. Havuzlardaki sular, çiçeklerin altın renkli kuş kafeslerinin, beyaz ipekliden güneş şemsiyelerinin, muhteşem tavus kuşlarının arasındaki dolambaçlı kanallardan süzülerek akıyordu. Saray bugün artık çevrenin özgün büyüsünü olduğu gibi muhafaza etme sağduyusunu göstermiş olan uluslararası bir otel zincirine aitti. İflas etmiş ama saygınlığından hiçbir şey kaybetmemiş olan Raja, binanın bir kanadını işgal ediyordu. Bu bölüm, sazlardan ve mor menekşelerden yapılma bir paravanın ardında yabancıların meraklı bakışlarından korunmaktaydı. Öğle sonrasının sakin bir saatinde yanında daha buluğa ermemiş bir kız çocukla birlikte çay içmek için bahçede oturuyordu hep. Kız onun torunu ya da çocuğu değil, beşinci karısıydı. Bellerinde palaları, kafalarında sorguçlu türbanlarıyla kraliyet üniformaları içinde iki muhafız bekliyordu onları. Oteldeki krallara layık dairemizde onca süslemenin içinde insanın gözünü dinlendirebileceği bir karış yer yoktu. Balkondan bakıldığında dışarıda ufka kadar uzanan sefil mahallelerden yüksek bir duvarla ayrılan bahçenin tamamı tüm güzelliğiyle görülebiliyordu. Haftalar boyu toz toprak içindeki yollarda oradan oraya dolaştıktan sonra artık bu sarayda dinlenebilecektik. Buradaki sessiz bir hizmetkarlar ordusu yıkatmak üzere giysilerimizi alıp götürmüş, gümüş tepsiler içinde çayla bağlı çörekler getirmiş, bize köpük banyoları hazırlamışlardı. Burası tam bir cennetti. Villin artık bağışıklık kazanmış olduğu nefis Hint yemekleriyle akşam yemeğimizi yedik, sonra da sonsuza dek uyumaya niyetlenerek kendimizi yatağa attık. Sabahın 3 saat 3'ünde telefon çalarak seyahat acentesinin karanlıkla parlayan yeşil renkli sayıları öğle olduğunu gösteriyordu. Sıcak ve ağır uykumdan uyandırdı beni. Kolumu uzatarak el yordamıyla ahizeyi arandım. Bir türlü bulamazken sonunda elektrik düğmesine rastlayarak lambayı yaktım. Nerede olduğumu bilemedim. Ne kafamın üstüne dalgalanan o saydam yelkenlerin ne olduğunu anlayabilmiştim, ne de renkli tavandan beni tehdit eden o kanatlı şeytanların. Tenime yapışan nemli çarşafları hissediyor, ne olduğunu bilemediğim bayıltıcı bir koku duyuyordum. Telefon çalmayı sürdürüyor, her bir zil sesi kaygılarımı büsbütün artırıyordu. Çünkü o saatte acilen telefon etmenin nedeni ancak çok büyük bir felaket olabilirdi. Herhalde biri öldü dedim yüksek sesle. Sakin ol, sakin ol diye tekrarlıyordum kendi kendime. Niko olamazdı çünkü zaten kızımı kaybetmiştim. Olasılık hesaplarına göre böyle bir şey hayatında bir kez daha tekrarlanamazdı. Annem de olamazdı çünkü ölümsüzdür. Belki de Jennifer'dan bir haber vardı. Yoksa onu bulmuşlar mıydı? Telefonun sesi beni odanın öbür ucuna götürdü. Orada porselenden iki filin arasında antika bir telefonun durduğunu keşfettim. Dünyanın ta öbür ucundan kötü bir haber vereceği besbelli olan Sheila'nın iyi tanıdığım sesi geldi kulağıma. Ne olduğunu sormaya bile vakit bulamadım. Anlaşılan ben bir yükselmişim diye haber verdi bana titreyen bir sesle. Ne olmuş diye sordu Willi uyku sersemliği içinde. Yok bir şey, Sheila arıyor, bir yüksel olduğunu söylüyor. Ha diye homurdandı kocam, sonra da uykusuna geri döndü. Herhalde benden yardım istemek için aramıştı. Sheila ama o anda ona yardım edebilecek sihirli hiçbir çare gelmiyordu aklıma. Hemen hemen hepimiz az çok fiziksel olduğumuza göre umutsuzca önlemler almak için sakın acele etmesin diye yalvardım gelinime. Bunu keşfetmek için 29 yıl bekleyebildiyse bizim Kaliforniya'ya dönmemizde pekala bekleyebilirdi. Böyle bir mesele ailece tartışmaya değerdi. Yüzündeki ifadeyi görmemi engelleyen mesafeye lanet ettim. Olabildiğince erken dönmeye çalışacağımıza söz verdim. Gerçi sabahın saat 3'ünde uçak biletlerini değiştirmek için yapabileceğim pek fazla bir şey yoktu. Ama bunu becermek Hindistan'da gündüz vakti bile karmaşık bir işlemdi. Uykum kaçmıştı. O yelkenli yatağıma geri dönemedim. Aynı katta başka bir odada kalan Tabra'yı uyandırmaya da cesaret edemedim. Topaz renkli koca koca yastıkları olan rengarenk boyalı ahşap salıncağa oturarak sabahı beklemek üzere balkona çıktım. Odadayken burnuma gelen o saraylara layık hoş koku bir yasemin sarmaşığıyla Odadayken burnuma gelen o saraylara laykoş koku bir yasemin sarmaşıyla koca koca beyaz çiçekli bir ağaçtan yayılıyordu. Şila'nın verdiği haber kendimi ve ailemi sanki havadan bakıp görebiliyormuşum gibi zihnimde garip bir berraklık yaratmıştı. Benim bu gelinim beni şaşırtmaktan hiç vazgeçmeyecek diye mırıldandım. Ona göre biseksüel terimi pek çok anlamlara gelebilirdi ama bunların hiçbiri benimkiler için zararsız olamazdı. Hay Allah, hiç düşünmeden yazdım bunu. Benimkiler. Onların hepsinin öyle olduğunu hissediyordum. Benim de onlar bana aittiler. Vili, oğlum, gelinim, torunlarım, annemle babam, hatta çiçek akışa yaşadığımız üvey çocuklarım bana aitti. Onları bir araya getirmek bana çok pahalıya mal olmuştu ve o küçük topluluğu kaderin cilvelerine ve talihsizlerine karşı savunmaya hazırdım. Şila doğanın zapt edilemez bir gücüydü. Onun üzerine hiç kimsenin etkisi yoktu. Kime tutulduğunu kendi kendime iki kez sormam gereksizdi. Bu sorunun yanıtı pek açık görünüyordu bana. Sen bize yardım et, Paula. Bak, bu işin şakası yok diye yalvardım sana. Ama beni duydun mu bilmiyorum. Şükran duyulacak bir şey yok ki. Felaket bunu tanımlamak için başka bir sözcük gelmiyor aklıma. Kasım ayı sonlarında Şükran günde patlak verdi. Bunu son derece ironik göründüğü doğru ama insan bu gibi şeylerde günü kendisi seçemiyor. Bill ile ikimiz elimizden geldiğince çabuk döndük Kaliforniya ama uçakları bulmak, biletleri değiştirmek ve gezegenin yarısını aşmak için günümüzü aldı. Sheila'nın beni uyandırdığı o gece Bill'e neler olup bittiğini söylemeye fırsat bulmuştum ama uykuda olduğundan beni duymamıştı. Ertesi sabah hepsini tekrar etmek zorunda kaldım. Gülmesi tuttu. Şu bizim Sheila tam bir serseri mayın dedi. Gelinimin yaptığı bu açıklamanın ailemiz için ne gibi sonuçlar doğuracağını ölçüp biçmeden. Tabra'nın Bali'ye doğru yolculuğuna devam etmesi gerekiyordu. Bu yüzden de fazla bir açıklamada bulunmadan vedalaştık. San Francisco'ya ulaştığımızda Sheila bizi havaalanında bekliyordu. Ama baş başa kalana kadar bu konuda hiçbir şey söylemedi. Will'in karşısına açıklamak isteyebileceği türden bir sır değildi bu. Böyle bir şeyin başıma geleceği aklımın ucundan bile geçmezdi İzabel. Geyler hakkında neler düşünüyordum hatırlasana dedi bana. Hatırlıyorum Sheila, nasıl unuturum? O kadınla yattın mı? Kiminle? Kiminle olacak, Sally ile? Onun olduğunu nereden biliyorsun? Aman Sheila, ne olduğunu bilmek için çingenelere fal açtıracak değiliz ya. Yattınız mı yatmadınız mı? Önemli olan o değil ki diye bağırdı alev alev yanan gözlerle. Bana son derece önemli görünüyor ama yanılıyor da olabilirim. İnsanın ateşi söner. Sheila, bunun uğruna bir evli bozmaya değmez. İlk defa olduğundan şaşkınsın. Hepsi bu. Ben harika bir adamla evliyim ve asla terk etmeyeceğim 3 çocuğum var. Bunu sana söylemeden önce ne kadar çok düşündüğümü tahmin edebilirsin. Böyle bir karar hafife alınamaz. Niko'yu ve çocukları incitmek istemiyorum. Kaynanan olarak bunu bana itiraf etmen çok tuhaf. Yoksa bilinçaltından... Psikolojik zırvaları boş ver. Biz seninle her şeyi birbirimize anlatırız diye sözümü kesti. Doğruydu da. Bir hafta boyunca korkunç bir huzursuzluğa katlandım ama bu, geleceklerine karar vermek zorunda olan Sheila ve Selin'in çektiği üzüntüyle kıyaslandığında solda sıfır kalırdı. Aynı evde oturmuşlardı, birlikte çalışıyorlardı, çocukları, sırları, ilgi alanlarını ve eğlenceleri paylaşıyorlardı ama karakter olarak birbirinden çok farklıydılar. Belki de o karşılıklı çekim gücü bundan kaynaklanıyordu. Hilda nine, bu kızlar birbirini çok seviyorlar diye dikkatimi çekmişti. Suskun, ketum, neredeyse gözle görülmez bir kişi olan ninenin gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Acaba beni uyandırmak mı istemişti? Bunu bilmek imkansızdı. Çünkü o tedbirli ihtiyar hiçbir zaman kötü niyetli bir yorumda bulunmazdı. Ben bu sırrı saklamanın heyecanı içinde kıvranıp dururken bir yandan da annemin mektupla yolladığı yeni bir tarife göre Şükran günü hindisini hazırlıyordu. Bir sürü otlar zeytinyağı ve limonla birlikte blenderda çırpılıyor. Sonra bu yeşil renkli karışım bir şırınga ile hindinin derisiyle eti arasında enjekte edilerek 48 saat boyunca marina ediliyordu. Sally benim ofisimdeki işinden ayrılmıştı ama torunlarımı ziyarete gittiğimde hemen her gün görüşüyorduk. Çünkü o evde uzun saatler geçiriyordu. Sheila ile birlikte olduklarında ben gözlerimi onlara dikmemeye gayret ediyordum ama tesadüfen birbirlerine sürtünecek olsalar yüreğim hop ediyordu. Hindistan'a yaptığımız uzun yolculuktan ve o bağırsak enfeksiyonunun yükseltmesinden bitkin bir halde olan Willy, tutkuların havada erip gideceği umudu içinde kendini konunun dışında tutuyordu. Şansım varmış ki Güney Kaliforniya'ya taşınmış olduğundan uzun zamandır görmediğim ama Bayramı ailesiyle birlikte geçirmek üzere San Francisco'ya gelmiş olan psikoloğumdan bir randevu alabilmiştim. Artık muayenehanesi olmadığından bir kafede buluştuk. O yeşil çayının, ben de cappuccino'mun tadını çıkarırken aile içindeki televizyon dizisini ona anlattım. Bana deli olup olmadığımı sordu. Böyle bir durumda nasıl olur da çöp çatanlığa soyunurdum. Benim saklayabileceğim türden bir sır değildi bu. Siz anne rolündesiniz. Bu durumda en önemli konumdasınız. Nico'nun annesi, Jason'ın üvey annesi, Sheila'nın kaynanası, çocukların büyük annesisiniz. Eğer bu olay olmasaydı, Sally'nin de kaynanası olacaktınız, diye anlattı bana. Bundan kuşkuluyum. Bence Sally Jason'la evlenmezdi. Sorun bu değil Isabel. Onları yüzleştirmeli ve gerçeği Nico ile Jason'a itiraf etmeye zorlamalısınız. Onlara kısa bir mühlet verin. Bunu onlar yapmazlarsa sizin yapmanız gerekecek. Onun tavsiyesine uydum ve o süre tam da Amerikalılar için kutsal olan Şükran Günü'ne rastlayan o uzun hafta sonu da tamamlandı. Giulia adındaki bir iş arkadaşına aşık oldun ve aileye tanıştırmak üzere onu Kaliforniya'ya getireceğini bize haber vermiş olan Ernesto da dahil olmak üzere bütün aile bayram vesilesi aylardan beri ilk kez olarak bir araya geliyordu. Ernesto'nun gelişi için bu işte uygun bir zaman değildi. Önce o New Jersey'den gelecek, Chiluya da ertesi gün bize katılacaktı. Bu da herkes olaya hazırlamak için bize biraz zaman kazandıracaktı. Neyse ki Fu, Grace ve Sabrina o günü Zen Budizm merkezinde kutlayacaklardı. Böylelikle 3 tanık eksik olacaktı. Biriyle ikimizin kafası öyle karışıktı ki birbirimize en küçük bir tavsiyeyle bile yardımcı olamıyorduk. O korkunç hafta sonunda işi şiddete vardırmadan nasıl hayatta kalabildiğimize akıl erdiremiyorum. Sheila Nico ile birlikte odaya kapandı. Durumu ona nasıl söyledi bilmiyorum. Çünkü bunu ustalıkla yapmanın ya da böyle bir haberin getireceği duygusal yıkımdan kaçınmanın yolu yoktu. Sheila'nın öylesine korktuğu gibi onu ve çocukları incitmemek imkansızdı. Öyle sanıyorum ki başlangıçta Nico olanların sonucu neye varacağını tam olarak bilincine varamamış, işlerin biraz da hayal gücü ve hoşgörüyle yoluna konabileceğini sanmıştı. Hayatının sonsuza dek değiştiğini anlayabilmesi için aradan haftalar, hatta belki de aylar geçmesi gerekecekti. Jason ile Sally yalnızca coğrafi mesafe yüzünden değil, aynı zamanda ortak pek az yanları olduğu için de birbirlerinden ayrıydılar. Sally, New York'un hengamesi içinde entellerin arasında bohem tarzı bir gece hayatı sürdürürken, ya da Jason, Kaliforniya'da ailenin bağrında ot gibi yaşayıp sıkıntıdan ölecek hallere geldiğini hayal etmek çok zordu. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra her ikisiyle de bu konuyu konuşurken ikisinin de anlatım biçimi birbiriyle çelişkiliydi. Jason, Sally'ye aşık olduğunu ve evleneceklerine inandığını ileri sürüyordu. Zaten bu yüzden Sally olan biteni anlatmak üzere onu telefonla aradığında aklı başından gitmişti. "Sana söylemem gereken bir şey var," demişti ona. O da hemen kendisine sadakatsizlik etmiş olduğunu düşünmüş, bir öfke dalgasına kapılmıştı ama itiraf etmeye hazır olduğuna göre pek de ciddi bir şey olmasa gerek diye tahmin etmişti. Sally söz konusu kişinin bir kadın olduğunu ona anlatmak için kelimelerin üstüne basa basa konuşmayı başarmış, Jason'a rahat bir nefes almıştı. Çünkü tam olarak bir rakiple karşı karşıya olmadığını düşünmüştü. Kadınların sırf merak yüzünden yaptıkları aptalca şeylerdi bunlar. Ama o sırada Sally, Sheila'ya aşık olduğunu ekleyivermişti. Bu çifte ihanet karşısında Jason beyninden vurulmuşa dönmüştü. Yalnızca hala nişanlısı olduğunu sandığı kişiyi kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi kız kardeşiymiş gibi sevdiği yengesini de kaybediyordu. İki kadın ve ayrıca bu durumu engelleyememiş olan Nico tarafından da gülünç duruma düşürüldüğünü hissetmişti. O lanet hafta sonu Jason çıka geldi. Zayıflamış, bilmem ne kadar kilo kaybederek süzülmüştü. Arkasında bir sırt çantası da tıraşsız olarak gelmişti. Dişlerini sıkıyor, buram buram alkol kokuyordu. Bu durumda kimseden destek görmeden göğüs germek zorunda kaldı. Çünkü her birimiz kendi duygularımız içinde yitip gitmiştik. Seni 1992'de seni hasta olarak Kaliforniya'ya getirdiğimizden beri oturdu. New Jersey'den gelen Ernesto'yu havaalanında karşılayarak olan bitenleri önceden haber vermek için onu alıp kahve içmeye götürdü. Yoksa bu melodramın içine küt diye iniş yapamaz. Hepimizin aklımızı kaçırdığımızı sanırdı. Bunu Julia nasıl açıklayabilecekti? Sevgilisi uzun boylu, konuşkan bir sarışındı. Gök mavisi gözleri vardı. Hayatta güven duyan o insanların rahatlığına sahipti. Biz, sonsuz kargaşa kardeşleri Ernesto, kendi yeni bir aşk bulsun diye yıllar boyu dua etmiştik. Şila da senden aynı şeyi istemişti. Sen de yalnızca bunu yerine getirmekle kalmadın, aynı zamanda yeri gelmişken öteki taraftan bize bir de göz kırptın. Julia seninle aynı gün 20 Ekim'de doğmuş, annesinin adı Paula, babası da benimle aynı yılın aynı günü doğmuş. Bu kadar fazla rastlantı olacak şey değil. Kocanı mutlu etmesi için onu seçtiğini düşünmeden edemiyorum. Ernesto ile Julia ailenin yaşadığı bu talihsizlik karşısında şaşkınlıklarını ellerinden geldiğince belli etmemeye çalıştılar. İçinde bulunduğumuz bu dramatik koşullara rağmen Julia'ya hemen onay vermiştik. Ernesto için kusursuz biriydi, güçlüydü, derli topluydu, neşeli ve sevgi doluydu. Billy'e bakarsan zahmet etmemize değmezdi. Çünkü bu çiftin kendileriyle aralarında kan bağı bulunmayan bir ailenin onayına hiç ihtiyacı yoktu. Evlenecek olurlarsa onları Kaliforniya'ya getirtmek gerekecek diye karşılık verdim ona. O arada hindinin eti o yeşil renkli sosla damar içine yapılan tedavi sonucunda yemyeşil kesilmişti. Ve fırından çıktığında evin içinde soluduğumuz hava kadar çürümüş görünüyordu. Perişan bir haldeki Nico ile Jason bu matem toplantısına katılamadılar. Çünkü o gün evde tam bir matem havası esiyordu. Alejandro ile Nico ateşler içinde hasta yatıyorlardı. Andrea ise bu vesileyle sarimi giyip sosis gibi sarmalanmış parmağını emerek ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda Willy sinirlenmişti. Çünkü çocukların hiçbiri gelmemişti. Karnı açtı ama hiç kimse akşam yemeğiyle ilgilenmiyordu. Oysa normalde herhangi bir şükran günü tam bir ziyafet olurdu. Kocam zapt edemediği bir dürtüyle o yemyeşil hindiyi bir budundan yakaladığı gibi kaldırıp çöp tenekesine attı. 14. ayrımın sonu, sayfa 194.